Ayrım 13. Ulrike Meinhof. Üzgün olmaktansa öfkeli olmayı yeğlerim. Alois Prince. Sayfa 102. Ulrike Meinhof, olağanüstü hal yasalarını 1933'te Hitler'e iktidar yolunu açan yetki yasasına benzetiyordu. Demokrasiye nüfuz etmek isteyen aynı kuşaktan insanlar değil miydi? Baş düşmanı Franz Josef Strauss, temel hakları nasıl kolayca çiğneyebileceğini göstermemiş miydi? Kastettiği, kendisini hastanedeyken Strauss'un talimatıyla 1962 yılının 26 Ekim'ini 27 Ekim'e bağlayan gece Der Spiegel'in aranmasıydı. Skandala neden olarak Der Spiegel'in askeri sırların açıklandığı bir makaleyi yayınlaması gösterilmişti. Aramanın ardından aralarında yayımcı Rudolf Augstein'in de bulunduğu 6 kişi tutuklanmış, Augstein 100 günden fazla hapis yatmıştı. Dergi binasının basılması Ulrike için bir Gestapo aksiyonuydu ve inatla bakanla davalık olmasına neden olan o cümleyi sarf ediyordu. Biz nasıl anne babalarımıza Hitler'i soruyorsak, çocuklarımız da bir gün bize Bay Strauss'u soracaklar. Ulrike ancak 1964 başlarında yeniden Konkret'in yazı işlerinde çalışabilecek duruma geldi. Fakat artık sadece resmi olarak şef editördü. Gerçekte ise bu görevi Röll devralmış, aralarında okulu yeni bırakan Stefan Aust gibi gençlerin de bulunduğu kendi ekibini kurmuştu. Dergideki konumunu pekiştirmesinin nedeni sadece yazıları değildi. Aynı zamanda Meinhof giderek sol kampın sesi haline gelmişti. İtibarı o kadar yüksekti ki Rudolf Augstein ve Golo Mann gibi ünlü gazeteci ve tarihçilerle birlikte Adenauer devrinin aydınlatıldığı bir antolojiye katkıda bulunması bile istenmişti. Artık bir Adenauer devrinden söz edilebilirdi. Çünkü Ekim 1963'te Cumhurbaşkanlığından çekilmiş, görevi ekonomi mucizesinin babası Ludwig Erhard devralmıştı. Ulrike Meinhof'un kaleme aldığı makale, Adenauer ve Almanlarla adeta bir hesaplaşmaydı. Rudolf Augstein ve Golo Mann gibi yazarlar, bütün eleştirilerine rağmen Adenauer'ı hiç şaşmadan Avrupa politikası izlediği ve Almanya'da ilk istikrarlı demokrasinin kurulmasına katkıda bulunduğu için övmelerine rağmen Ulrike övülecek tek bir icraatından söz etmez. Ona göre Adenauer'ın 14 yıllık başbakanlığı sırasında Alman halkı politik sorumluluğunu ciddiye almayan, kendi geçmişini bastıran, politik sorunlardan çok eğlenceyi, keyfi ve refahı önemseyen bir halk haline gelmiştir. Taşralı ve dar kafalı Almanya'yı boğazına kadar çamur ve pisliğe batmakta olan bir ülke olarak nitelendirir ve devamlı şunları yazar. Federal Almanya vatandaşları kendilerinin ve tarihlerinin farkında olmadan öylesine yaşayıp gidiyorlar. Bilgilendirilmeden, yanlış yönlendirilerek. Pril ve Sunil markaları arasında kararsız, saldırı paktı ve nükleer silahlardan arındırılmış bölgeler hakkında değil, ama Alete marka çocuk yiyecekleri hakkında bilgi sahibi olarak. Yazıda geçen, her şey daha önce söylendi ama anlayan hiç kimse olmadı cümlesi, gazeteci ve aydınlatıcı olarak kendi işlevinden kuşku duymaya başladığını gösterir. Peki bir yerlerde anlayan birileri var mıydı? Bir yerlerde gerçekten de bir şeyler değişmiş miydi? Ulrike geçen süre içinde öteki Almanya'da birçok şeyin daha iyi olduğu yönündeki inancını da yitirmişti. Öteki taraftaki yoldaşlar çoğu kez Batı Almanya'nın küçük burjuvalarından çok daha dar görüşlü davranıyorlardı. Kendi sosyalist dünya görüşlerinde hiçbir değişikliği kabul etmeyen, kabul etmek istemeyen ve doğudakiler Wolf Biermann ya da Volker Braun gibi yeni sosyalist şarkılar söyleyen genç sanatçılara güven duymuyor, onları reddediyorlardı. Konkret ise bu yeni kuşağı savunuyor, şarkılarının sözlerini basıyor, ayrıca sosyalist devletlerde reform hareketlerinden söz ediyordu. Destekledikleri derginin çizgisinden memnun olmayan yoldaşlar, Konkret'i yeniden kendi çizgilerine çekmek için büyük çaba sarf ediyorlardı. Klaus Rainer Röll anılarında, doğudakilerle gerçekleşen bir buluşmada bu kadar kendini beğenmişlik, aptallık ve kültürel stalincilik karşısında Ulrike Meinhof'un bir koltukta buz kesmiş vaziyette dili tutulmuş ve felç geçirmiş gibi kala kaldığını yazar. Konkret rotasını değiştirmemiş, beklendiği üzere doğudaki yoldaşların ideolojik kayıtsızlığın sorumlusu olarak gördükleri Klaus Rainer Röhl ile de yollarını ayırmamıştı. Böylece Haziran 1964'te doğudan gelen para aniden kesildi. Daha önce benzer tehditler yapılmış olmasına rağmen gelişme Konkret için şok etkisi yapmıştı. Özellikle de yayıncı Röhl için. Artık 35 yaşındaki aile babası kendini döndüremeyen bir derginin başındaydı ve karşı karşıya bulunduğu borç dağı da 40 bin marka ulaşmıştı. Fakat Röhl'ün teslim olmaması, hanesine yazılması gereken artı puandır. Konkret'in Temmuz sayısı çıkmamış, bunun yerine abonmanlara, teksir kağıdına basılmış, başlığı SOS Konkret olan bir yardım çağrısı gönderilmişti. Derginin içinde bulunduğu zor durumun anlatıldığı bu yazıda bütün okurlar, son bağımsız kültür gazetesini kurtarmak için dergiye yeni okur ve abonman bulmaya çağrılıyordu. Sıkıntının gerçek nedenini kimse bilmiyordu tabii. Bu sıkıntılı durumdan sinsi fısıltı propagandası ve komünist kelle avcılarının iftira, fesat çıkarma ve karalama kampanyası sorumlu tutulmuştu. Hiç kimsenin ummadığı bir şey olmuş ve yardım çağrısı gerçek bir dayanışma çığı yaratmıştı. Binden fazla abonman yıllık aidatlarını göndermiş, dergiler ve yayın evleri ilanlar yayınlamış, Der Spiegel, Konkret'in içinde bulunduğu sıkıntılı durum hakkında bir makale basarak derginin parasız reklamını yapmıştı. Klaus Rainer Röhl'ün tek başına hazırladığı Ağustos sayısı neredeyse iki kat tiraja ulaştı. 50 bine yakın dergi satılmıştı. SOS aksiyonuyla Konkret şimdilik kurtarılmıştı ama derginin geleceği hala güvende değildi. Bir şekilde tirajı yükseltmek, yeni okurlar kazanmak gerekiyordu. Fakat bunun için önce dergiye yeni elemanların gelmesi sağlanmalıydı. Doğu para musluğunu kapatınca yazı işlerinin birçok üyesi dergiyi terk etmişti. Alkollü araç kullandığı için birkaç hafta cezaevinde yatıp çıkan Röhl, yazar ve eleştirmenlerin oluşturduğu gevşek bir birlik olan Grup 47'nin Stockholm'da yapılan buluşmasına katılmış, orada eski arkadaşlarından Peter Rümkorff ile karşılaşmıştı. Rümkorff, Konkret'in uçuruma yuvarlanmaktan nasıl kurtulacağını biliyordu. Röhl'e zevk prensibini daha fazla sollamama tavsiyesinde bulundu. Gönül rahatlığıyla bazı teşvik ediciler kullanılabilirdi. Bu derginin seks temasıyla canlandırılması demekti. Röhl bu tavsiyeye uydu. Başlangıç olarak bir İsveç porno romanını Almanca'ya çevirerek Konkret'te yayınladı. Aralık sayısında poposu edeple örtülmüş ilk çıplak kadın resmi baş sayfayı süslüyordu. Daha sonraki sayılarda en azından bir makale mutlaka seksle ilgili oluyordu. Seks ve reklam, okulda ve üniversitede seks, bakire kızlar hakkında bir haber ve seks adımlarıyla marş başlığıyla Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde seks. Muhabbet tellallığı maddesinin hala yürürlükte bulunduğu, doğum kontrol maddelerinin reklamının yasak olduğu Almanya'da bu tür resim ve yazıların basılmasıyla ilk kez bir tabuya dokunuluyordu. Ülkede cinsellikle ilgili konular ancak örneğin Oswald Kolle'nin aydınlatıcı filmleriyle yavaş yavaş gündeme gelmeye başlamıştı. Klaus Rainer Röhl'de Konkret'teki çıplak fotoğraflar ve seks hikayelerinin seksüel özgürleşmeye katkıda bulunduğunu düşünüyordu. Fakat resim ve yazılar öyle tahrik ediciydi ki bu aydınlatma amacı kimseye inandırıcı gelmiyordu. Elbette Konkret politik bir dergi olma niteliğini de koruyacaktı. Bunun için ilk sıradaki isim Ulrike Meinhof'tu. Fotoğrafının da yer aldığı, görsel olarak dikkat çeken, köşesinde silahlanmaya, antikomünizme, kahverengi politikacılara, olağanüstü hal yasalarına karşı mücadeleyi sürdürüyordu. Bu mücadeleyi bir azınlığa seslendiğini bilerek yürüten Meinhof'a göre çoğunluk, hoş ve rahat yaşamı tehlikede olmadığı sürece hiçbir şeye sesini çıkarmayan koyun sürüsünden başka bir şey değildi. Tam da bu nedenden dolayı olağanüstü hal yasalarına karşı direniş, kayıtsızlığa karşı direnişti. Bu hareketli azınlık, olağanüstü hal yasalarının parlamento çoğunluğu tarafından kabul edilmesini şimdiye kadar engellemeyi başarmıştı. Ulrike Meinhof'a göre artık güçleri tükenmiş olmasına rağmen en azından 1965 sonbaharında yapılacak parlamento seçimlerinde karar alınmasını engellemeye yetecek kadar solukları vardı. Kasaplık hayvan muamelesi görmek istemiyoruz diyordu yazısında. Fakat kesinlikle kasaplık hayvan gibi davranmak da istemiyoruz. Oysa o, konkret yazarı olarak sabırlı bir koyundan başka her şeydi. Örneğin sayfalarında Franz Josef Strauss'un politik görüşlerini açıklamasına izin verdiği için Stern'e karşı ağır bir yazı kaleme aldı. Spiegel olayından sonra görevinden ayrılan Strauss, büyük politikaya dönme hazırlığı içinde olduğu izlenimini veriyordu. Ulrike Meinhof'a göre en alçak Alman politikacısına Stern'in sunduğu bu yardım düşüncesizlik ve işgüzarlıktı. Aslında kendisine yapılan hareketlerin sadece %10'u hakkında dava açan Strauss'un bu kez konkret yazı işlerini rahatsız etmek niyetinde olduğu anlaşılıyordu. Bu sözleri nedeniyle derhal Meinhof'tan davacı oldu. Yazıları yankı yaratan Ulrike Meinhof, artık pek de önemli olmayan bir öğrenci dergisinin tanınmamış editörü değildi. Konkret dışında da gazetecilik yapma olanağına kavuşmuştu. Panorama adlı televizyon programı için iş kazalarını konu alan bir film yazacaktı. Hessen Radyosu da eski silahlı SS örgütü generali Karl Wolf'un mahkemesi üzerine yazdığı yazılardan bir radyo programı yapmayı önermişti. Mart ortalarında Ulrike Meinhof, Federal Almanya'da yurtlarda yaşayan çocuklarla ilgili bir film projesi üzerine Hessen Radyosu'yla görüşmek için Hamburg'dan Frankfurt'a uçtu. Oradan 10. mezuniyet yılı nedeniyle düzenlenen gecede lise arkadaşlarıyla buluşmaya gidecekti. Frankfurt'tan Weilburg'a gitmek için 10 yıl önce de bu hatta çalışan, koltukları koyu kırmızı suni deriden tık nefes ve titrek eski bir otobüse binmişti. Karanlık basınca yakılan iç lambaların ışığı çok cılız olduğu için tek satır bile okuyamayan Ulrike bu durumdan hiç rahatsız olmadı. Otobüsün Alman ekonomik mucizesinin yanından sıvışıp geçmesini çok rahatlatıcı bulmuştu. Weilburg'a varıp Jägerhof'ta bir odaya yerleştikten sonra hiç vakit kaybetmeden öğrenciyken sık sık gittiği ve her defasında kendisine krep ikram eden eski dostları Gelbhaar çiftini ziyaret eden Meinhof, akşam buluşmada giymek için yanında getirdiği oldukça şık elbisenin yaşlı çift tarafından sınıf buluşması için fazla abartılı bulunması üzerine daha rahat bir kıyafetle gitmişti geceye. Weilburger Hof'taki buluşmaya mezun olan 21 öğrenciden 16'sı gelmişti. Ulrike'nin eski arkadaşı Werner Link de oradaydı. Üniversitede asistanlık yapan Link, bir yandan da Weimar Cumhuriyeti'nde Alman-Amerikan ilişkileri üzerine doktora tezini yazıyordu. Evlenmişti, 3 çocuğu vardı, ayrıca kilo da almıştı. O gece son derece keyifli olan Ulrike, sınıf arkadaşları üzerinde çok zinde, akıllı, sıcakkanlı ve mutlu bir izlenim bırakmıştı. Çocuklarından, işinden gururla söz etmiş ama geçirdiği ameliyatın ardından yeniden ayağa kalkma sürecinde karşılaştığı zorluklarla ilgili hiçbir şey söylememişti. Gazeteci olduğu için Weilburg Lisesi'nin eski öğrencilerinin buluşması üzerine haber bültenine haber yazma görevi ona verilmişti. Ulrike arkadaşlarına mezuniyet sonrası neler yaptıklarını anlattırmış ve anlatılanlardan hareketle kısa, akıcı metinler kaleme almıştı. Makalelerinde eleştiriye yanaşmayan, refahın şımarttığı Almanları şiddetle eleştiren Ulrike, acaba eski sınıf arkadaşları hakkında neler yazmıştı? Bu metinlerde özellikle ev kadını ve anne olmuş eski arkadaşlarının durumlarından hoşnut olup olmadıklarıyla ilgilendiği görülüyor. Örneğin bunlardan biri hakkında şunları yazmıştı. Ev kadınlığını çok tatmin edici bulmuyor, üretici olmadığını düşünüyor. Yine anne ve ev kadını başka bir arkadaşının şu sözlerini de aktarmıştı. Yorum gereksiz. Sınıf buluşmasının ardından yazdığı bir mektupta konuyla ilgili kızlar ev kadını olmuşlar. Fakat bu varoluş biçimini berbat bulacak kadar kafaları çalışıyor diyen Meinhof, kendisi hakkında evli ve çocuklu olduğunu, okul bittikten sonra konkrette editörlük ve şef redaktörlük yaptığını, 1964 sonbaharından beri serbest olarak radyo ve televizyon için çalıştığını, en alçak politikacı olarak adlandırdığı için Franz Josef Strauss ile davalık olduğu bilgisini verir. Walburgerhof'dan sabaha karşı 2'de ayrılırlar. Eski lise arkadaşları birbirlerine veda ederken özellikle çocuklar için iyi dileklerde bulunurlar. Daha sonra Ulrike lokantanın önünde cereyan eden sahneyi şöyle dile getirir. Hepsinin altında 60'lı yılların gösterişli ve temiz arabaları vardı. Motorlar uluyor, vites değiştirirken rahatsız edici sesler duyulmuyordu. Belli ki 1955 yılının bugün anne baba olmuş veya çocuk yapmamış mezunları usta sürücülerdi. Bir sonraki buluşmanın 1967'de yapılmasını kararlaştırmışlardı. Fakat Ulrike Meinhof, Walburg'a bir daha hiç gelmedi. 13. ayrımın sonu, sayfa 110.